Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı, yazarı Philippa Gregory. Kış 1553. 18. ayrım. Daha akşam üzeri 6 olmasına rağmen dışarısı gece yarısı gibi kapkaranlıktı. Sis, dondurucu nehrin kara kefeni gibi yayılıyordu. Burnumda Londra Kulesi'nin nemli, ağlayan dev duvarlarının umutsuzluk kokusu vardı. Burası kesinlikle bütün krallıkların bütün kulelerinden daha kasvetliydi. Kendimi yan kapıdaki nöbetçiye tanıttım. Adam solgun yüzümü görmek için meşalesini havaya kaldırdı. "Genç bir oğlan çocuğu," diye kanaat getirdi. "Lord Robert'a kitap getirdim," dedim. Meşaleyi çekti. Karanlık beni yuttu. Ardından menteşe gıcırtıları kapının dışa doğru açıldığı konusunda beni uyardı ve nemli dev tahtaların açılabilmesi için geri çekildim. Sonra içeri girmek üzere öne bir adım attım. "Önce kitapları göreyim," dedim. Kitapları özenle seçmiştim. Bunlar Katolik Kilisesi'ni öven, Vatikan tarafından seçilmiş ve Kraliçenin Meclisi tarafından onaylanmış teoloji kitaplarıydı. "Geç bakalım," dedi nöbetçi. Kaygan taşlardan nöbetçi kulübesine, oradan ay ışığında her iki tarafında çamur parlayan yüksek koridora yürüdüm. Ardından Beyaz Kule'nin kale duvarındaki yüksek kapısına giden tahta basamaklara çıktım. Herhangi bir saldırı ya da kaçma girişimi olduğunda içerideki askerler dıştaki basamakları şöyle bir tekmeleyecek ve kimse kuleye ulaşamayacaktı. Lordumu kimse buradan kurtaramazdı. Kapıda yine bir asker bekliyordu. Beni içeri alıp uygun adım arkadaki kapılardan birine yürüdü ve içeri girmem için savurarak kapıyı açtı. Sonunda onu gördüm. Lord Robert'ımı. Dirseğinde bir mumla kağıtlarına eğilmiş, siyah saçlarında solgun yüzünde yansıyan mum ışığının altın rengi, ardından yavaşça tüm yüzüne yayılan o pırıl pırıl gülümsemeyle. "Bayan oğlan, Tanrım bayan oğlan." Tek dizimin üstüne çöktüm. Gözyaşlarına boğulmadan evvel ağzımdan yalnızca "Lordum" kelimesi çıktı. Robert güldü, beni ayağa kaldırdı. Kolunu omuzuma attı, gözyaşlarımı sildi ve bunların hepsini baş döndüren bir şefkatle yaptı. "Gel bakalım evlat, gel buraya. Ne oldu da ağlıyorsun?" "Sizin için," diye yutkundum. "Siz burada olduğunuz için. Ayrıca çok..." Solgun demeye cesaret edemedim ya da hasta, yorgun, yenik. Ama bütün bu kelimeler gerçeğe uygundu. "Tutuklu görünüyorsunuz," diye aradığım kelimeyi buldum. "Ya o güzelim giysileriniz? Peki şimdi ne olacak?" Sanki bunların hiçbiri önemli değilmiş gibi gülüp beni ateşin önüne götürdü. Kendisi bir sandalyeye oturup sevdiği bir yeğeniymişim gibi bana da karşısında bir sandalye çekti. Ürkekçe öne uzanıp ellerimi dizlerine koydum. Gerçek olduğundan emin olmak için ona dokunmak istiyordum. Onu öyle çok hayal etmiştim ki işte şimdi burada önümde duruyordu ve yüzüne yenilgi ve hayal kırıklığıyla yerleşen derin çizgiler dışında hiç değişmemişti. "Lord Robert," diye fısıldadım. Gözleri gözlerime değdi. "Evet ufaklık," dedi alçak sesle. "Çok büyük bir kumardı ve kaybettik. Ödeyeceğimiz bedelse çok ağır. Sen artık çocuk değilsin. Bu dünyanın kolay olmadığının farkındasın. Zamanı geldiğinde kendi bedelimi ödemekten çekinmeyeceğim. Sizi..." Böyle gülümseyerek beklediği kendi ölümüydü. Sormaya cesaret edemedim. "Ah, tahminimce evet," dedi neşeyle. "Çok yakın bir gelecekti. Ben kraliçe olsam öyle yapardım. Şimdi bana haberleri aktar, fazla vaktimiz yok." Düşüncelerimi sıraya koyarken sandalyemi biraz daha yaklaştırdım. Ona kötü olan haberlerin hiçbirini anlatmak istemiyordum. Tek istediğim, süzgün yüzüne bakıp eline dokunmaktı. Onu çok özlediğimi, ona birbiri ardına şifreli mektuplar gönderdiğimi ama asla alamayacağını bildiğim için hepsini birer birer şöminenin alevlerine teslim ettiğimi söylemek istiyordum. "Hadi," dedi, "her şeyi anlat bakalım. Kraliçe evlenmesi gerektiğini düşünüyor ama bundan haberiniz vardır herhalde," dedim alçak sesle. "Bu yüzden hasta oldu. Birbiri ardına pek çok erkeğe teklifte bulundular. En iyi aday İspanyol Philip. İspanyol elçisi bunun iyi bir izdivaç olacağını söylüyor ama kraliçe korkuyor. Kendi başına ülkeyi yönetemeyeceğini biliyor ama bir erkeğin onu yönetmesinden de korkuyor. Yine de evlenecek, değil mi?" "Geri adım atabilir, kesin bir şey söyleyemiyorum. Düşüncesi bile neredeyse onu hasta ediyor. Yatağında bir erkek olması onu tedirgin ediyor. Aynı zamanda erkeksiz tahttan da korkuyor. Ya Lady Elizabeth? Göz ucuyla kalın tahta kapıya bakıp sesimi iyice alçalttım. Lady Elizabeth ve kraliçe bugünlerde pek anlaşamıyor dedim. Çok iyi başladılar. Lady Mary, Elizabeth'in hep yanında olmasını istiyordu. Onu veliahtı ilan etti fakat bu aralar birlikte mutlu değiller. Lady Elizabeth artık kraliçenin minik öğrencisi değil. Hatta çekiştiklerinde o kazanıyor. Bir simyacı kadar kıvrak zekalı. Kraliçe kutsal konularla ilgili ağız dalaşına girmekten nefret ediyor. Lady Elizabeth ise her konuda çatışabiliyor ve hiçbir şeyi kabul etmiyor. Her şeye katı gözlerle bakıyor. Durdum. Katı gözlerle mi? Diye sordu. Gözleri çok güzeldir. Yani her şeye katı gözle bakıyor, diye açıkladım. İnancı falan yok. Asla gözlerini huşuyla kapattığını görmedim. Lady gibi değil. Bazılarda kendinden geçtiği hiç olmadı. Her şeyi somut ve önünde görmek istiyor. Hiçbir şeye güvenmiyor. Lord Robert bu detaylı açıklamamı başıyla onayladı. Haklısın. Kuru güvenle asla yola çıkmaz. Kraliçe onu duaya katılması için zorladı. Lady Elizabeth duaya eli karnında acıdan inleyerek indi. Ardından kraliçe tekrar üstüne gittiğinde Katolik kilisesine döndüğünü söyledi. Kraliçe ondan doğruyu söylemesini istedi. Ondan kalbindeki sırları açıklamasını istedi. Kutsal Katolik ayinine inanıp inanmadığını. Elizabeth'in kalbindeki sırlarmış diye haykırdı gülerek. Kraliçe ne sanıyor acaba? Elizabeth kimseyi kalbinin sırlarının yakınına sokmaz. Küçücük bir kızken bile bu sırları kendine nadiren fısıldardı. Lady Elizabeth, halka eski inançlara geri döndüğünü açıklayacağını söyledi dedim. Ama açıklamadı. Ve dualara sadece çağrıldığında katılıyor. Ve herkes... Herkes ne diyor benim küçük muhbirim? Herkes onun gerçek protestanlara mektuplar gönderdiğini, onu destekleyen bir grup olduğunu söylüyor. Fransızların kraliçeye karşı bir ayaklanmayı desteklemek için para verebileceğini, en kötü ihtimalle kraliçenin ölmesini bekleyeceğini, ardından tahtın her halükarda zaten onun olduğunu, sonra yüzündeki maskeyi çıkartıp tıpkı şimdi protestan prenses olduğu gibi protestan kraliçe olacağını söylüyorlar. Vay vay, dedi ve anlattıklarımı sindirmek için bir an durakladı. Peki kraliçe bütün bu iftiralara inanıyor mu? Beni anlamasını umut ederek başımı kaldırıp ona baktım. Elizabeth'in ona gerçek bir kardeş olacağını sandı dedim. Büyük zaferinin hemen ardından Londra'ya onunla birlikte girdi. O gün Elizabeth'i yanına aldı. Taç giyme töreninde de. Onu sevdiğini, ona güvendiğini ve veliahtı olarak onu seçtiğini göstermek için daha ne yapabilirdi? Ve o günden beri her gün Elizabeth şunu yaptı, Elizabeth bunu yaptı diye duyuyor. Lady Elizabeth dualara katılacağını söylüyor ama katılmıyor ve kraliçe ile ileri geri dilediği gibi oynuyor ve Elizabeth, durdum ve Elizabeth, taç giyme töreninde oradaydı. Kraliçe onu hemen arkasında istemişti. Kraliçenin arabasının arkasında bir at arabasındaydı, dedim, hışımla fısıldayarak. Taç giyme töreninde kraliçenin eteğini o tuttu. Kraliçenin önünde ilk o eğildi. Ellerini kendi ellerine aldı ve ona sonuna dek bağlı kalacağını and içti. Tanrı'nın önünde sadakat yemini etti. Şimdi nasıl arkasından dolap çevirebilir? Robert arkasına yaslanıp ilgiyle bu heyecanımı gözledi. Kraliçe Elizabeth'e kızgın mı? Başımı iki yana salladım. Hayır, öfkeden beter bir şey bu. Hayal kırıklığı. Kraliçe çok yalnız, Lord Robert. Kız kardeşinin yanında olmasını istiyordu. Elizabeth onun sevgi ve saygı beklediği tek insandı. Şimdi Elizabeth'in onu sevmediğine inanamıyor. Kardeşinin onun arkasından entrika çevirdiğini öğrenmek çok acı bir şey olsa gerek. Ve artık duyduklarının yalan olmadığından emin. Her gün birileri yeni bir hikayeyle önüne geliyor. Herhangi bir kanıt sunabiliyorlar mı? Sanırım şimdiye dek Lady Elizabeth'i düzinelerce kez tutuklamaya yetecek kadar. Göründüğü kadar masum olmadığını düşündürecek kadar çok söylenti dolaşıyor. Yine de kraliçe bu konuda bir şey yapmıyor. Kraliçe huzur getirmek istiyor dedim. Çok mecbur kalmadıkça Elizabeth aleyhine bir şey yapmayacaktır. Lady Jane'i ve ağabeyinizi de dar ağacına göndermeyeceğini söylüyor. Ve sizi de demedim. Ama her ikimizin de aklından Robert'ın başının tepesinde dolaşan ölüm cezası geçiyordu. Bu ülkeye barış getirmek istiyor. Buna amin diyelim bakalım, dedi Lord Robert. Elizabeth Noel'i sarayda mı geçirecek? Saraydan ayrılmak için izin istedi. Yine hastaymış ve taşranın sessizliğine ihtiyacı varmış. Peki hasta mı gerçekten? Yüzümü buruşturdum. Kim bilebilir? Geçen gün son gördüğümde bembeyazdı ve hasta gibiydi. Ama kimse onu neredeyse hiç görmüyor. Sürekli odasında. Ancak mecbur olduğunda çıkıyor. Kimse onunla konuşmuyor. Nedimeler ona kaba davranıyor. Herkes aslında hiçbir hastalığı olmadığını, sadece kıskançlıktan kapris yaptığını söylüyor. Kadınların birbirine duyduğu kine inanamaz gibi başını salladı. Bütün bunların üzerine zavallı kız bir de elinde tesbihle dua kitabı taşıyıp duaya gidecek, öyle mi? Zavallı falan değil, diye atıldım alınarak. Nedimeler ona iyi davranmıyor ama kendi hatası. Sadece etrafta insanlar olduğunda alçak sesle konuşup başını öne eğerek yürüyor. Ayrıca duaya herkesin katılması zorunlu, her zaman. Herkes en az günde 2 kez duaya katılıyor. Lord Robert, sarayın hızla saraylıktan çıkıp manastıra dönüşmesine yarım ağızla güldü. Lady Jane'e dönelim. Gerçekten vatan hainliğinden daracına gönderilmeyecek mi? Kraliçe, kuzenini genç bir kadını asla ölüme göndermez, diyerek ona güvence verdim. Bir süre burada, kulede mahpus kalacak ve sonra ülke sakinleştiğinde serbest bırakılacak. Hafifçe yüzünü buruşturdu. Bu, kraliçe için büyük risk. Danışmanı ben olsaydım bu işi hemen bitirmesini tavsiye ederdim. Hepimizin işini. Bunun Lady Jane'in kendi seçimi olmadığını biliyor. Kraliçenin Lady Jane'i cezalandırması acımasızlık olur. Ama kraliçe acımasız bir kadın değil. Üstelik kız daha 16'sında dedi. Benden çok kendiyle konuşur gibi. Benim varlığımı neredeyse unutarak ayağa kalktı. Durdurmalıydım dedi. Jane'i güvende ve bu işten uzak tutmalıydım. Babamın entrikaları ne olursa olsun. Pencereden aşağıya babasının boynu vurulmadan evvel af dileyip yalvardığı, sağ bırakıldığı takdirde Jane aleyhine, oğulları aleyhine, herkes aleyhine kanıtlar sunmayı teklif ettiği karanlık bahçeye baktı. Başını idam sehpasının tahtalarına dayadığında dükün gözlerindeki bağ kaymış, adam hemen bağı yukarı çekmiş, emekleyerek sağa sola koşturup cellada hazır olana kadar beklemesi için yalvarmıştı. Sonu feci olmuştu. Ama parmağında oynattığı masum ve genç kralın sonu kadar feci değil. ''Ne yaptanmışım?'' dedi Robert acıyla. ''Hırslarımla gözüm kör olmuş. Bunu önceden görememem beni şaşırttı evlat. Gökler herhalde Dudley'lerin burnu büyüklüğüne kahkahalarla gülüyordur. Tanrı keşke senin aracılığınla beni uyarsaydı.'' Ateşe arkam dönük ayağa kalktım. ''Keşke yapabilseydim.'' dedim. ''Sizi buradan kurtarmak için her şeyi yapardım.'' ''Peki, çürüyene dek burada mı kalacağım?'' diye sordu alçak sesle. ''Bunu görebilir misin?'' Bazen yerde dolaşan sıçanların sesini duyduğumda, bundan sonra duyacağım tek sesin bu olduğunu düşünüyorum. Göreceğim tek şeyin, mavi gökyüzünün pencereye sığan karesi olduğunu. Boynumu vurdurmayacak ama gençliğimi idam edecek. Sessizlik içinde başımı iki yana salladım. Durmadan konuşulanları dinliyorum. Hatta bir keresinde ona bizzat kendim sordum. Bana tek bir kan damlasının bile ziyan edilmesini istemediğini söyledi. Sizi idam ettirmeyecek ve Lady Jane serbest bırakıldığında siz de buradan çıkacaksınız. Ben onun yerinde olsam böyle yapmazdım dedi alçak sesle. Onun yerinde olsam Elizabeth'ten de, Jane'den de, abimden de, benden de bir an evvel kurtulmaya bakar, veliahtım olarak da Mary Stuart'ı seçerdim. Fransız olmasına rağmen. Temize gitsin. Bu ülkeyi Katolik Kilisesi'ne geri döndürüp orada tutmanın tek yolu bu ve yakında o da bunu idrak edecektir. Hepimizi temizlemesi gerekiyor. Protestan entrikacılarının bu neslinin tamamını. Bunu yapmazsa ardı ardına kelle uçurması gerekecek ve her seferinde başkalarının ayaklandığını görecek. Odanın öbür ucuna yürüyüp arkasına geçtim. Çekinerek elimi onun omuzuna koydum. Dönüp sanki varlığımı unutmuş gibi yüzüme baktı. Peki ya sen? Dedi. Sonunda kraliyet hizmetinde güvende misin? Ben hiçbir zaman güvende değilim, dedim, fısıldar gibi. Nedenini biliyorsunuz. Ben asla güvende olamam. Kraliçeyi seviyorum ve kimse benim kim olduğumu ya da nereden geldiğimi sorgulamıyor. Onun soytarısı olarak biliniyorum. Sanki hayatı boyunca hep onun yanındaymışım gibi. Kendimi güvende hissetmem gerekir ama hep ince bir buzun üstünde dans ediyormuşum gibi hissediyorum. Başıyla anlar gibi beni onayladı. sırrın benimle birlikte dar ağacına gidecek, eğer yolum o yöne kayarsa diye söz verdi. Kim olduğunu da, nereden geldiğini de kimseye asla söylemedim. Tamam der gibi başımı salladım. Gözlerimi yukarı kaldırdığımda o sıcak siyah gözleriyle beni izliyordu. Sen büyümüşsün, bayan oğlan dedi. Yakında kadın olacaksın. Bunu göremediğim için üzüleceğim. Diyecek hiçbir şeyim yoktu. Öyle aptal aptal dura kaldım. Duygularımın dalga dalga kabardığını bilir gibi gülümsedi. Ah küçük soytarı! O gün seni babanın dükkanında bırakmalı, hiç bu dalaverelere sokmamalıydım. Babam size elveda dememi istedi. Evet haklı. Artık özgürsün. Beni seveceğine dair verdiğin sözden seni azat ediyorum. Artık tebaam değilsin. Gitmene izin veriyorum. Onun için sanki şaka gibiydi. O da benim kadar biliyordu ki bir kız bir erkeği seveceğine söz verdiğinde onu kimse bu sözden azat edemezdi. Ya kız kendi kendini kurtarırdı ya da hayatı boyunca bağlı kalırdı. Ben özgür değilim diye fısıldadım. Babam beni buraya sizi görmem ve elveda demem için gönderdi. Ama ben özgür değilim. Asla da olmayacağım. Lord Robert gülümseyip öne eğildi. Dudakları kulaklarıma öyle yakındı ki nefesinin sıcaklığını duyabiliyordum. O zaman benim için son bir şey daha yap. Lady Elizabeth'e git. Keyfinin hiç kaçmaması gerektiğini söyle. Eğitmenim John Dee ile çalışsın. Onu bulsun ve hiç düşünmeden onunla çalışmaya başlasın. Sonra John Dee'yi bul ve ona iki şey söyle. 1. Bence eski efendisi Sir William Pickering ile irtibata geçmeli. Buraya kadarını anladın mı? Evet dedim. Sir William, duymuştum. Ve 2. Söyle James Croft ve Tom White ile tanışsın. Sanırım onlar da John Dee'nin kalbinde yatan o simya deneyine girişmişler. Edward Courtney kimyasal birleşimler yapabiliyormuş. Bunların hepsini aklında tutabilir misin? Evet dedim. Ama ne anlama geldiğini anlamadım. Daha da iyi. John Dee'ye söyle bu adamlar metali altın yapıp gümüşü küle indirgeyebiliyorlar. Ona bunu söyle. Ne demek istediğimi o anlar. Ve söyle beni oraya getirtebilirse... Simyada bana düşen görevi seve seve üstleneceğim. Sizi nereye getirtebilirse diye sordum. Sen sadece notu unutma dedi. Anlat bakayım bana neymiş? Notu kelimesi kelimesine tekrarladım. Beni başıyla onayladı. Ve sonra bana gel, son bir kez. Ve bana John Dee'nin aynasında neler gördüğünü anlat. Bunu bilmeliyim. Bana ne olursa olsun İngiltere'nin ne durumda olacağını bilmeliyim. Olumlu anlamda başımı salladım ama beni hemen bırakmadı. Dudaklarını boynuma, tam kulağımın altına koydu ve minicik bir öpücük, minicik öpücüğünün minicik nefesini kondurdu. Sen çok iyi bir kızsın dedi. Teşekkür ederim. Sonra beni bıraktı. Birkaç adım geriledim. Birkaç adım, birkaç adım daha. Sanki ona sırtımı dönemiyordum. Arkamdaki kapıya hafifçe vurdum. Nöbetçi kapıyı açtı. ''Tanrı sizi korusun ve kanatlarının altından ayırmasın lordum.'' dedim. Lord Robert bana dönüp gülümsedi. Öyle güzel bir gülümsemeydi ki kapı kapanıp onu benden gizlemesine rağmen kalbim paramparçaydı. ''Tanrı yolunu açık etsin evlat.'' diye cevapladı beni arkamdan. Sonra kapı kapandı ve ben bir kez daha karanlıkta, bir kez daha soğukta, bir kez daha onsuz kaldım. 18. ayrımın sonu. Sayfa 180. Devamı 19. ayrımda.